Ayrım 26. Onurlu Aydın Biyografileri 1. Sayfa 313. Nikolay Ostrovski. Tavır. Ekim 2007. Sovyet edebiyatının sosyalist gerçekçi yazarlarından Nikolay Ostrovski, kısacık yaşamına çok büyük ideallerini sığdırmayı başarmıştır. Bu, insanlığın mutlu geleceğine hizmet edecek olan komünizm idealidir. Bir adam yaşamak için büyük bir ideale sahip olduğu zaman gerçek bir adamdır. O zaman parçalar halinde yaşamaya son verir ve bir bütün olarak yaşamaya başlar. Bir insanın gücünü oluşturan da budur. Ve yalnızca insanları değil, bütün insanları da kahramanlar haline dönüştürebilen büyük bir ideal vardır. Komünizm, halkın mutluluğu için mücadele. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 12-13. Gösterişten uzak, sözleri ve eylemleri arasında hiçbir fark olmayan Ostrovski, yaşamıyla, düşünceleriyle gerçek bir komünisttir. Onu yaratan, içinde yer aldığı ve her şeyiyle güç verdiği, bedelini ödediği devrimdir. Devrimin yarattığı bu gerçek komünist, sonra da gelecek yeni kuşaklara kendi genç kuşağını anlatarak sosyalist bilincin taşıyıcısı olur. Ostrovski, bu bilinç ve çelik gibi bir iradeyle, en zor koşullarda bile, yaşamının her gününü, her saatini, her anını halkın mücadelesiyle doldurmanın mutluluğunu yaşar. Savaşçı yazar Ostrovski, Sovyet ve dünya edebiyatında yeni sosyalist insanın kahramanlığının ve zaferinin adı olur. Sovyet edebiyatı, sosyalist kültürün yaratıcısı ve temsilcisi olan Ostrovski ile dünya kültürüne de bir yenilik ve zenginlik katar. Sosyalist bakış açısıyla yazılan romanları, Sovyet ve dünya edebiyatının en iyi eserleri arasında yer alır. Ostrovski sadece Sovyet halklarını değil, bütün dünya halklarını kahramanlar haline dönüştürebilecek olan büyük idealini kitaplarında anlatmaktan onur ve gurur duyar. Ancak Leninist Komünist Parti, kendimizi devrime fedakarca adama ruhuyla bize yetebilirdi. Her genç işçi için arzum, kahraman bir savaşçı olmak için çaba harcamasıdır. Çünkü bir kişi için işçi sınıfının partinin gerçek bir evladı olduğunu bilmekten daha büyük bir mutluluk olamaz. Vatanımızdaki genç insanlar başka türlü olamazlar. Çünkü onların arkasında 18 yaşındaki ülkemiz duruyor. Genç ve güzel, sağlıklı ve güçlü. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 47. Ostrovski'nin yaşamı gibi, hayalleri de hayata ve dünyaya dairdir. Çünkü hayallerin, insanın kendisine en iyi yenileme yollarından biri olduğunu düşünür. Bunun için sınır yoktur hayallerinde. Çünkü genç devrimci yazar Ostrovski'nin her şeyi mücadelenin kızgın pratiği içinde şekillenir. Dolayısıyla Ostrovski için kişisel sıkıntılar, kişisel istekler ve arzular her zaman ikinci plandadır. Emperyalizmin yoz kültürünü ifade eden ben duygusu gitmiş, yerine sosyalist kültür ifade eden biz duygusu her şeyine yansımıştır. İşte böylesi bir ideal ve kişilikle şekillenen bir savaşçıyı yenmek, yok etmek mümkün değildir. Onu yok etmek için etrafındaki her şeyi, bütün ülkesini, kültürünü, yaşamını yok etmek gerekir. Buna dair, ben yaralandım ancak müfrezem yaşıyor ve ilerliyor der Ostrovski. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 90. Nikolay Ostrovski, 1904 yılında Ukrayna'nın Vilya köyünde yoksul bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelir. Çevresinde hep işçiler vardır. Onlarla aynı sofraya oturur, aynı tastan çorba içer. Aynı yaşamın acısını, tatlısını birlikte solur, birlikte yaşar. Babası da bira fabrikasında çalışan bir işçidir. Annesi ise aşçılık yapar. Dolayısıyla işçilerin yoksulluğunu, açlığını, hayatını Ostrovski'de yaşar ve yakından tanır. Onların özlemlerine, umutlarına, kimi zaman çaresizliklerine ortak olur. Ostrovski'nin ailesi, 1. Paylaşım Savaşı'nın başladığı yıllarda cephe gerisi olan Şepetovka'ya yerleşir. Ostrovski de burada iki sınıflı bir okula gitmeye başlar. Daha küçük yaştayken her şeyi öğrenme merakı içinde olan Ostrovski, çevresindeki herkese sürekli sorular sorar. Bir gün yine bu öğrenme merakıyla din dersi öğretmenine sorduğu sorulardan dolayı okuldan atılır. Diğer taraftan yoksulluk da kendini dayattığından Ostrovski daha 12 yaşındayken çalışmaya başlar. Artık o da genç bir işçidir. İlk başta mutfak işçisi olarak çalışır. Dinlenmek nedir bilmeyen çalışkanlığı sayesinde burada 2 yıl çalışabilir. Bu 2 yıl boyunca kah aşçı yamağı, kah bulaşıkçı, kimi zaman da servisçi olur. Burada çalıştığı süre boyunca kapitalizmin tüm pisliklerini görür. Kumar oynatılan bu iş yerinde bulaşıkçı kadınlar, tezgahtar kızlar birkaç ruble karşılığında kendilerini erkeklere satarlar. Ostrovski dibe batmış bu hayatın ta içini görür. Ve burayı çürümüş yosuna ve bataklığa benzetir. Bir gün patronundan haksız yere çok kötü bir dayak yer. Gururu incinir ve bu, onun içinde büyük bir nefrete dönüşür. Daha çocuktur ama bir işçinin yüreğindeki o büyük öfkeyi, sınıf kinini daha yakından hisseder. Gördükleri, yaşadıkları, hayatın içindeki her şeyi öğrenme isteğini daha da güçlendirir. Çok ağır çalışma koşullarına rağmen mutlaka kendini okumak için zaman yaratır. Bulduğu her fırsatı sürekli okuyarak değerlendiren Ostrovski'nin yaşamında hiç boşa harcanan zaman yoktur. En çok sevdiği kitaplardan bir tanesi Giovanni'nin Spartaküs isimli romanıdır. Bir yıl boyunca ateşçi çırağı olarak çalışan Ostrovski, bir süre sonra iki işte birden çalışmak zorunda kalır. Gündüzleri kereste fabrikasında, geceleri de elektrik istasyonunda çalışır. Bu koşullarda bile kitap okumaktan asla vazgeçmez. Çünkü Ostrovski'nin en belirgin yanı, kitap okumak, insanları tanımak ve onlarla sohbet etmektir. Bu özelliğini de her zaman, her koşulda korur. Yoksul bir işçi ailesinin çocuğu olan Ostrovski'nin bütün hayatına yön veren de, işçilerin ve bütün halkın sömürüden kurtulması için verilecek olan mücadele olur. İşte Ostrovski'nin yeni erdemlerle yüklü, sağlam, dürüst, azim dolu, emekçi kişiliği de bu mücadelenin içinde şekillenir ve yenilenir. Rusya'da çarlık otokrasisi, ekonomik, sosyal, siyasal bir kriz içindedir. Fabrikalar kapanır, işsizlik artar, yiyecek, ham madde, yakıt yoktur. Açlık, yoksulluk en üst sınırdadır. Her yerde ahlaki ve sosyal çöküşü görmek mümkündür. Genel grev başlar. Sokaklarda işçiler, askerler, kadınlar, çocuklar, bütün emekçi halk açlığa, savaşa ve çara karşı gösteri yaparlar. İşçiler ve askerler 1917 Şubat'ında ayaklanır ve çarlık yıkılır. Dolayısıyla Rusya'da başarısız 1905 devriminin ardından 1917 Şubat Burjuva Demokratik Devrimi, Bolşeviklerin inisiyatifiyle zafere ulaşır. Bütün bu gelişmeler Ostrovski'nin yaşadığı ufak taşra kentinde çarı devirdiler diye bir haberle kendini hissettirir. Kar, kış, kıyamet, binlerce insan hep bir ağızdan özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganları atar. Emekçi halkı sömürerek zengin olanlar kaçmaya başlarlar. Bir tarafta proletaryayı iktidara taşıyacak olan Bolşevikler, diğer tarafta ise proletaryanın zaferini engellemeye çalışan Menşevikler, karşı devrim çeteleri, çarlık bürokrasisi ve işbirlikçileriyle Polonya askerleri vardır. Ülkenin her tarafında iç savaş başlar. Ülke içinde yaşanan bu gelişmeler, Ostrovski'yi çevresinde olup bitenlere karşı daha da duyarlı hale getirir. Yaşananları öğrenmeye, anlamaya çalışırken Bolşevik bir askerle tanışır. Ve adına Polonya Sosyalist Partisi diyenler de dahil hepsinin işçilerin düşmanı olduğunu anlar. İlk öğrendiği, işçilerin gerçek dostunun Bolşevik Partisi olduğudur. Ostrovski 15 yaşındadır ve Komsomanala, yani Komünist Partisi Gençlik Örgütü'ne girer. Artık yaşamının daha başka bir anlamı vardır. O küçük taşla kenti olan Şepetovka'da Bolşeviklerle birlikte ayrılarak Kazatin'e gider. Kısa süre sonra da gönüllü olarak iç savaşa katılır. Bolşeviklerin safında adı kahramanlıkla tarihe geçen Kotovski süvari bölüğünde Kızıl Ordu eri olur. Bir süre sonra bacağından yaralanır ama iyileşir iyileşmez yeniden bölüğüne katılır. Ostrovski, kendi gibi binlerce savaşçıyla birlikte bütün ülkeyi boydan boya yaya olarak dolaşır. Karda, kışta, boranda, savaşçılar elbiseleri yırtık, pırtık ve ayakları yalın ayak halde donma tehlikesi atlatırlar. Koşulların tüm zorluğuna rağmen içinde Ostrovski'nin de olduğu Kızıl Ordu askerlerinin her biri davası uğruna canını vermeye hazırdır. Bir yıl sonra 16 yaşına girdiğinde Budyoni 1. Süvari Ordusu birliklerine geçer. Savaşın her günü, her saniyesi ateş çemberinin içinden geçmek kadar zorlu, ağır ve çetin dönemeçlerle doludur. Savaşçı Ostrovski bu dönemeçlerin her birinden başı dik çıkar, cüretli ve ataktır. Bu arada bütün Kuzey Ukrayna'yı etkisi altına alan tifüs mikrobu o bölgedeki Kızıl Ordu askerlerine çok büyük kayıp verdirir. Tifüs mikrobu Ostrovski'ye de bulaşır ve günlerce ateşler içinde yanar. Ölümden döner ama birlikte aynı cephede yer aldığı yoldaşlarını bırakmaz ve kısa süre sonra kendini toparlar toparlamaz bölüğüne katılır. Bolşevikler Sovyet halkına mutlu bir gelecek kurmak için vatan toprağının her bir karışına kanlarını akıtırlar. Asla vazgeçmezler sosyalizm davalarından. Onlar savaş cephesinde içinde yaşadıkları sosyalist toplumun sosyalist kültürünü yaşatarak ileriye taşıyan birer kahraman olurlar. Ostrovski'nin gençlik yılları savaşın inanılmaz zorlukları ve acımasızlığıyla geçer. Koşullar çok serttir. Ağır fişeklik ve tüfeğin sert kayışının sürekli sürtmesinden dolayı omuz derisindeki yara hiç kapanmaz. Çok defa kurşun sıyırır geçer ve ölümle burun buruna kalır. Zaten cephede yaşamın her anı ölümle iç içedir. Her gün Ostrowski'nin karşısına daha da büyük sıkıntılar ve zorluklar çıkar. Ama o, karşısına çıkan bütün zorlukların üstesinden gelir ve her defasında kendisinde hayatını yeni baştan kuracak bir güç bulur. Girip çıktığı çatışmalar, acılar ve zorluklar olgunlaştırır Ostrowski'yi. Ve savaşın kızgın pratiği içinde gerçek bir Bolşevik ve gerçek bir savaşçı olur. Kızıl Ordu, Polonya cephesini yararken, Lviv bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanır. Bu çatışmalardan birinde Ostrowski'nin kafatası şarapnel parçalarıyla delinir. Bunun için kafatasının bütün sağ tarafına felç iner. Aynı anda sağ gözünü de kaybeder. 17 yaşındaki genç Ostrowski'nin o anda tek düşündüğü şey, cephe ve cephedeki yoldaşlarıdır. Keşke sol gözüm kör kalsaydı, sağ gözüm olacağına. Şimdi gel de nişan al, gel de ateş et diye hayıflanır kendi kendine. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 262. Sağlık durumu yüzünden Kızıl Ordu'dan terhis edilir. 1917 Ekim Sosyalist Devrimi kısa sürede bütün ülkeye yayılır. Lenin, Sovyet devriminin bu hızla yayılışına zafer yürüyüşü der. İç savaşın ardından yanmış, yıkılmış bir ülke kalır geride. Bütün Sovyet halkı ülkenin yeniden inşa sürecinde yılmaz bir çabayla, fedakarca, gönüllü olarak çalışır. Sovyet topraklarında ülkenin daha hızlı toparlanması ve inşası için tatil günlerinde de yapılan bu gönüllü çalışmalara Kızıl Cumartesiler denir. Yeni Sovyet toplumunda halkın gönüllü ve fedakarca çalışmasını anlatan yüzlerce örnekten sadece biridir Kızıl Cumartesiler. Bunun gibi sayılamayacak kadar çok anlamlı ve tarih sayfalarına geçen örnekler yaşanır. Sağlık durumundan dolayı Kızıl Ordu'dan terhis edilen Ostrowski çok üzgündür ama sivil yaşamında da boş durmaz. Sosyalizme zarar vermek için karşı devrim faaliyeti yürütenlere ve çetelere karşı mücadele eden Çeka'da görev alır. Çok yoğun çalışmalar sağlığı tekrardan bozulunca imalat işine ve atölyelerin Komsomol kolektifine sekreter olmaya ikna edilir. Çünkü Ostrowski iç savaş yıllarında olduğu gibi ülkenin inşa sürecinde de hep daha zorlu ve emek gerektiren işleri yapmak ister. Halkla birlikte en önce kahramanca yapılan çalışma faaliyetlerinin içinde yer alır. 1921'de Kiev Demiryolu atölyelerinin yeniden inşasında, demiryolu hatlarının döşenmesinde, kereste işinde, Kiev'e odun taşımak için yapılan Dekovil hattı, yani demiryolu hattı inşaatında, Yıldırım grubu olarak fedakarca çalışır. Ostrowski bu çalışmalar sırasında soğuk alır ve bu defa tifüs ile birlikte zatürreye yakalanır. Günlerce, neredeyse yere düşene kadar çalışmaya devam eder ve dördüncü kez ölümün üstesinden gelir. Ama sağlığı iyi değildir. Hiçbir koşulda çalışma azmini ve coşkusunu kaybetmeyen Ostrowski, insan çalışma dürtüsünü sürdürürse ve ne olursa olsun engel ve zorlukları dikkate almaksızın çalışmaya devam ederse, o adam normal çalışan bir insandır ve onunla ilgili hiçbir sorun yoktur der. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 12. Daha sonra Genç Komünistler Birliği'nde görev yapar. İlk önce Berezdov'da, ardından İzyaslav bölgelerinde tüm enerjisini ve emeğini buradaki çalışmalara katar. Sağlığı her geçen gün bozulan Ostrowski, genç sosyalist toplumu koruma ve geliştirme inancıyla, inatla, çalışma isteğini korur. Bu ısrarlı çalışma isteği karşısında askeri birliklerin politik eğitimi sorumluluğu verilir Ostrowski'ye. Yeni yeni bölgelerde Komsomol örgütü kurma görevi vardır ve yaptığı çalışmalar sonucunda sınır bölgelerinde ard arda Komsomol hücreleri kurulur. Ekim devriminin yıl dönümü bütün Sovyet topraklarında ve sınır bölgelerinde çok büyük coşkulu şenliklerle kutlanır. Sınır boyu köylerinde Ekim devrimi komisyonu başkanı olarak Ostrowski seçilir. Artık çetelerden, kaçakçılardan, Polonya egemenlerinden tamamen temizlenmiş olan yeni Sovyet iktidarı vardır. Bu yeni sosyalist toplumun, sosyalist yeni insanı da Ostrowski gibi cepheden cepheye iç savaşın acımasız ve sert koşulları içinde çelikleşen, şimdi de ülkenin yeniden inşasında ve Sovyet halkının eğitiminde durdurak bilmeden en temiz duygularla, dürüstçe, fedakarca çalışan Genç Komünistler Birliği'nin üyeleridir. Onların her biri aradan yıllar geçtikten sonra bile Ukrayna Genç Komünistler Birliği'ne üye olmaktan gurur duyarlar. Sonuçta onları eğiten ve sosyalist kişilik kazandıran Genç Komünistler Birliği'nin verdiği sosyalist eğitim ve sosyalist bilinçtir. 21 Ocak 1924'te Gorki şehrinde oturan Dünya Proletaryası ve Sovyet Devrimi'nin önderi Vladimir İliç Lenin'in ölüm haberi gelir. Bolşevik Partisi'nin en büyük kaybı Lenin'in ölümü olur. Bütün Dünya Proletaryası Lenin'in cenaze töreninin olduğu gün 5 dakika iş bırakır. O gün sosyalist anavatanda demir yolları, işletmeler, fabrikalar, bütün bir hayat durur. Lenin'in ölümünün ardından Stalin bütün halka parti saflarına katılın çağrısı yapar. Bu çağrıya cevap veren 240 bini aşkın işçi, Bolşevik Parti saflarına katılır. Buna Lenin Seferberliği adı verilir. Artık genç Sovyet topraklarında çalışmayan fabrika, işletilmeyen işletmeler yoktur. Tarım ve endüstri yeniden inşa edilir. Bütün ülkede tam bir kültür devrimi faaliyeti yürütülür. Dünyada bir ilktir, Sovyet devrimi ve ardından bütün bir halkın fedakar ve gönüllü katılımıyla gerçekleşen, tarihte eşi görülmemiş bir inşa çalışması. Ülkenin yeni baştan inşa edildiği bu yıllar, birinci 5 yıllık plan için hazırlık yıllarıdır. Ülkenin yeni baştan inşa edildiği bu 2 yıllık süreç içinde Ostrovski'nin tek bir sakin günü olmaz. Çok az uyku uyur ve bir o kadar fazla çalışır. Eğitim çalışmalarını da tüm diğer işleriyle birlikte mutlaka yapar. Kesinlikle ertelemez. Diğer taraftan aktif olarak Moladaya Guvardiya dergisinde çalışır. Bu derginin edebi editörlerinden biri olur. Çok ihtiyaç hissettiği halde bütün bir yaz boyunca izin verilmesine rağmen tek bir gün bile izin kullanmaz. Bu yoğun tempoyla çalışmanın ardından Ostrovski'nin iyi olmayan sağlığı daha da kötüler. Öyle ki ayakta duramayacak bir hale gelir. Bir sanatoryumda tedavi görür. Yataktan kalkıp yürümesi yasaklanır. İltihaplı romatizma denilebilecek bu hastalığın izni ankilospil artritizdir. Bu iltihap yavaş yavaş bütün organlara yayılır ve bütün vücudu felç olur. Ostrovski artık yatalaktır. İşte bu yeni durum Ostrovski'nin hayatındaki en korkunç olaydır. O güne kadar canını verecek kadar çok sevdiği ve bağlandığı parti saflarından böyle birdenbire cephe gerisine düşmek Ostrovski için sonun başlangıcı olur. Vücudu ihşas etmiştir ama yüreği Bolşeviklere özgü, fedakarca çalışma arzusuyla doludur. Mücadele azmi hala capcanlıdır. Çünkü o Komsomol'un ilk kuşağındandır. Sosyalizm davasına yürekten bağlı olan bu ilk kuşağın kahramanlarında, en umutsuz, en kötü anlarda bile o duruma teslim olmamak ve her şeyi göze alarak mücadeleyi devam ettirmek gibi çok güçlü bir görev duygusu ve bilinci vardır. Kendisi dışında yanındakini, uzağındakini, hatta milyonları düşünerek yaşamak, çalışmak, nefes almak, mücadele etmek. Bunlar ancak gerçek sosyalist ve komünistlere özgü özelliklerdir. Ostrovski bu durumu, bizim yanımızda hafif yaralanan adamlar hiçbir zaman saflarından ayrılmadılar. İlerleyen bir taburu görebilirdiniz ve bunun adamlarından yaklaşık 20'sinin başı bandajlı. Mücadelemizde gelişen gelenek böyleydi. İçinde eğitildiğimiz gurur duygusu. Dışarıda her çeşit kontlar ve baronlar, köklü soylarıyla gurur duyarlar. Biz proleterler kendi gururumuza sahibiz. Ve bugün bir yoldaş, bir zamanlar ateşçi olduğunu anımsadığında bunu gurur duyarak anımsar. Sizin dünyanızda bu bir hiç anlamına gelirdi. Orada işçiler birer hiçtir diye anlatır. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 77-78. Ostrovski o güne kadar önüne çıkan bütün engelleri aşarak çok çetin sınavlardan geçmiştir. Şimdi ise bütün vücudu felç ve yatalaktır. Ayrıca sağ gözündeki iltihap sol gözüne de geçtiği için tamamen kör olur. Dünya kapkara bir perdeyle kapanmıştır artık. Ama o bu haldeyken bile umutsuzluğa düşmez. Çünkü Ostrovski ve onun genç komünistler birliği kuşağının yaşamın gerçekçiliği önünde güçlü bir barikat ördüğünde o barikatı aşarak çok cansız bir kıvılcım bile olsa onu aleve çevirerek mücadeleyi sürdürme bilinci çok güçlüdür. İşte Ostrovski de bu bilinçle 1930-34 yılları arasında 4 yıl boyunca yatalak ve kör halde Veçeli'ye Su Verildi kitabının 1 ve 2. cildinin üzerinde çalışır. Ostrovski'nin fiziksel gücünden geriye kalan sadece güçlü sesidir. Elbette en önemlisi de sağlam bir beyninin olmasıdır. Beynini korumak ve sağlamlaştırmak, insanı insan yapan düşüncelerini, inandığın davanı ve kişiliğine şekil veren partini korumak ve güçlendirmekle aynı anlama gelir. Ostrovski, yaşamı boyunca önüne çıkan bütün engelleri durmaksızın çalışarak ve emekle aşmış olmanın gücü ve güveniyle, şimdi de hayatının dayattığı yatalaklığa ve körlüğe teslim olmamak ve onun üzerine çıkmak için iradi bir çabanın içine girer. Körlük, dehşet verici bir şey. Ancak körlük bile fethedilebilir. Bundan çok daha tehlikeli başka bir şey var. Tembellik. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 12. Ostrovski işte böyle, kendi kafasında çözümlemiştir içinde bulunduğu durumu ve bunun çözüm yolunu. Yazarak katkı sunacaktır hem geleceğin sosyalist toplumuna ve gençliğine, hem de yatalaklığını ve körlüğünü yenerek parti saflarına geri dönecektir. Çelik böyle sertleşti, yani Veçeli'ye Su Verildi kitabının. İlk kitabındaki kahraman Pavel Korchagin, Ostrovski'nin kendisidir. Yani kitap bir anlamda Ostrovski'nin otobiyografisidir. Ama tek başına da bir biyografi değildir. Aynı zamanda kendisiyle aynı cephede ve aynı inşa sürecinde yer alan kahramanların duygularını, düşüncelerini, zorluklar karşısındaki direngenliklerini, olduğu gibi gözler önüne seren güçlü, edebi bir eserdir. Ostrovski ilk kitabına, ilk baskılarında ve Çelik'e su verildi. Daha sonraki baskılarında ise Çelik böyle sertleşti isimlerini vermesinin yaşamdaki karşılığını, Çelik'e büyük ısı, ani soğutmayla tav verilir. Bu onu sağlam kılar. Bu yüzden hiçbir şey onu kıramaz. Ve bizim kuşağımıza da öyle bir tav verildi ki, mücadelede ve çetin sınavlarda, hayatın saldırılarına karşı dayanmayı böyle öğrendik diye özetler. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 82. Kitap en küçük bir abartma olmaksızın sadece gerçeği anlatır. İlk kitabını yazarken Ostrovski'ye rehberlik eden en önemli şey, doğru olmayan hiçbir şeyi söyleyememe kararlılığıdır. Kitap, yaratıcı bir çalışmadan beklenen güçlü bir içeriğe sahiptir. Ostrovski'nin Çelik Böyle Sertleşti isimli kitabının bazı fasikülleri ilk olarak daha önce editörlüğünü yaptığı Molodaya Gvardiya dergisinde, daha sonra da bir kitap olarak yayımlanır. Ostrovski daha ilk kitabı yayımlanır yayınlanmaz, çok geniş bir okuyucu kitlesi arasında tanınır. Eserini hakkıyla değerlendiren, anlayan ve kendi hayatının içinde olduğu için seven okuyucuları olur. Özellikle de gençleri. Kitaptaki kahramanların komünizm davasına olan inanç ve bağlılıkla bütün zorlukları, aşma azmini kendilerinde bulmaları çok etkiler. Kitapta anlatılan Ukrayna Genç Komünistler Birliği'nin üyeleri, hem iç savaşta hem de inşa sürecinde en önde yürüyen yeni insan ve emek kahramanlarıdır. Dostluk, dürüstlük, kolektivizm, insancıllık, bunlar bizim yoldaşlarımızdır. Cesaret ve kahramanlığın eğitimi, devrime fedakarca bağlılık ve düşmana karşı nefret duymak, bunlar bizim yasalarımızdır. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 62. Bu arada Ostrovski, 24 Haziran 1934'te Moskova Proleter Yazarlar Birliği'ne üye yapılır. Ostrovski'nin önüne hedefler koyarak ileriye doğru yol alır. Örneğin, Çelik Böyle Sertleşti'nin ikinci kitabının da bitiriliş tarihi olarak Genç Komünistler Birliği'nin 15. kuruluş yıl dönümünü hedefler ve hedeflediği tarihte de sonuca ulaştırır. Genç Komünistler Birliği, Merkez Komitesi, Ukraynacı olarak iki kitabı tek cilt halinde yayımlama kararı alır. Genç Bolşevik Yayın Evi Harkov ise kitapları, birliğin 15. kuruluş yıl dönümü için yayınlar. İlk baskı 10 bin adet olur. Ayrıca 1935'te Ukrayna Film Stüdyosu'ndan gelenlerle birlikte Ostrovski, Çelik Böyle Sertleşti kitabının film senaryosunun hazırlık çalışmalarına başlar. Roman dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde sayılamayacak kadar çok dile çevrilir. En çok satılan ve en çok basılan kitaplar arasında yer alır. Çünkü kitaptaki bütün karakterler ve yaşanan olaylar, iyi veya kötü, olumlu veya olumsuz yanlarıyla, acılarıyla birlikte, mutlulukları da gerçekte nasılsa olduğu gibi betimler. Nitekim Sovyet edebiyatı gerçeğin edebiyatıdır. Bugünün ve geleceğin sosyalist gerçeğinin edebiyatıdır. Ostrovski de eserleriyle Sovyet sosyalist gerçekçi edebiyatının bir parçasıdır. Aradan yıllar geçtikten sonra Ostrovski'ye bu ilk kitabı ile ilgili olarak düşünceleri sorulduğunda, eğer kitabı bugün yazsaydım daha düzgün, daha iyi yazılmış olurdu. Ancak önem ve cazibesinin büyük bölümünü yitirmiş olurdu. Kitapta nelerin olduğu anlatılıyor, nelerin olmuş olabileceği değil. Ve bu onun esas üstünlüğüdür. O bir hayal ürünü değildir ve bir öykü gibi yazılmamıştır der. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 65. Ostrovski'nin bütün hayatı yazmak ve eğitim üzerine kuruludur. Akşamları parti gençleriyle eğitim çalışmaları yapar. Bir taraftan da kendi işini bir bolşevik yapabilmek için çok emek harcar ve sonunda bunu başarır. Diğer taraftan sürekli olarak partinin politikalarını öğrenmeye ve anlamaya çalışır. Yatalak ve kör iken de yaşama dört elle sarılarak kendini Kızıl Ordu'nun bir savaşçısı gibi parti saflarında görür. Bunlarla birlikte yeni yeni eserler verebilmek için kendini geliştirmeye ve bilgisini artırmaya çalışır. 24 Kasım 1935'te Sovyet hükümeti, Ostrovski'nin Çelik Böyle Sertleşti eserindeki başarısına çok büyük değer verir ve yazarı Lenin madalyasıyla ödüllendirir. Ostrovski için bu büyük bir onur ve manevi bir güçtür. Kendisine duyulan bu güveni boşa çıkarmamak için her koşulda başarmaya koşullandırır kendini. Ve bununla ilgili duygu ve düşüncelerini Bolşevik Parti'nin önderi Stalin'e bir mektupla iletir. Amansız hastalık beni yatağa düşürdü. Fakat Lenin Stalin Partisi'nin bana, genç işçiden yetişen Sovyet yazarına verdiği silahı kullanarak, Bolşeviklere özgü, büyük heyecan ve kararlılıkla düşmanlara darbeler indirmeyi sürdüreceğim. Çelik Böyle Sertleşti, sayfa 11. Genç sosyalist yazar Ostrovski, hem Sovyet hem de dünya edebiyatı ile ilgili bütün bilgileri araştırır, inceler ve hayatın gerçekleriyle ilgili geniş bir bilgi sağlar. Dünya halklarının kültürleriyle ilgili en güzel eserleri tanımak için çabalar. Öğrendikleri, kavradıkları ile birlikte bakış açısını genişletir ve pratikteki tecrübesini Marksist-Leninist teorinin ışığında irdeler. Ancak bu şekilde yazılan eserlerin gerçek değerinden emin olunabilir. Ostrovski, toplumun gelişmesiyle orantılı bir ilerleme içinde olmayı başarır ve sosyalist, genç bir yazar olarak yaşamdan, mücadeleden hiçbir zaman kopuk değildir. Halktan, mücadeleden kopuk olmak, tıpkı kendi laboratuvarında tek başına yazdıklarının kimyası ve anatomisiyle uğraşan kapitalist toplumun burjuva bilim adamları gibi olmak demektir. Bu da toplum içinde yaşanan her şeye karşı sadece ilgisiz bir seyirci olarak kalmaktır. Ostrovski Sovyet edebiyatını ve bütün Sovyet yazarlarını tanıyabilmek için inatçı bir çabayla sürekli okur. Eskiden beri kitaplara var olan açlığını, yatılak olduğu bu dönemde doyasıya gidermeye çalışır. Bu dönemde Sovyet yazarlarının görevlerinden biri ve en önemlisi de insanların kafasındaki eski kapitalist toplumun kalıntılarını temizlemek ve yeni sosyalist toplumun yarattığı yeni sosyalist insanın fedakarlık, kahramanlık, dürüstlük, halka ve vatanına bağlı, cüretli ve mücadelenin en önünde olmak gibi erdemlerini görmesini sağlamaktır. Ostrovski böyle kitapları da yalnızca ön saflarda yürüyen, mücadelenin ateşiyle tutuşan, her yenilgide kalbi kanayan, her zaferde halkımızla birlikte mutlu olan birisi ancak o, heyecanlandırıcı ve gerçekçi bir kitap yazabilir. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 50. Derken, Sovyet yazarlarının üzerine düşen o büyük sorumluluğu, hangi koşullarda ancak yerine getirebileceğini çok açık bir dille ortaya koyar. Sovyet yazarlarının babalarıyla birlikte yıllarca cepheden cepheye vatanın her kırış toprağına dolaşmış. Ve şimdi de, sosyalizmin inşası için sonsuz bir sabır ve emekle çalışan fedakar genç insanları anlatması onur vericidir. Çünkü bu insanlar cesur ve dürüst, kahramandırlar. Ostrovski, Sovyet edebiyatında böyle karakterlerin, yani genç emek kahramanlarının çok az olduğunu söyler. Ardından da hayatımız kitaplarımızdan daha kahramancadır diye ekler. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 42. 19 Haziran 1936'da Sovyet edebiyatının proleter temsilcisi ve Sovyet Yazarlar Birliği'nin ilk başkanı Maxim Gorki ölür. Gorki'nin ölümü Ostrovski'yi çok derinden etkiler ve bundan büyük üzüntü duyar. Gorki'nin ölümünün ardından, onsuz yetim kaldık der. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 225. Maxim Gorki, edebiyatta basitliğe, vasatlığa ve bayağılığa karşı acımasız savaş açan sosyalist gerçekçi bir yazardır. Gorki'nin ölümüyle yeni Sovyet toplumunda edebiyata yeni giren, içinde kendisinin de olduğu genç kuşağın yazarlarına çok büyük bir sorumluluk düştüğünün farkındadır Ostrovski. Ve Maxim Gorki'nin bütün eserlerini Sovyet edebiyatına kattıklarından öğrenmek ve kendini daha da geliştirmek için büyük bir çabayla okur. Sosyalist kültürün Sovyet toplumundaki ilk temsilcisi olan Maxim Gorki'nin yolunda, sosyalist bakış açısıyla, Sovyet edebiyatında, yarattığı yeni karakterlerle ve yeni tarzla Sovyet edebiyatının yeni ustalarından olan Ostrovski de ilerler. Sovyet edebiyatına genç Komünistler Birliği'nin saflarından gelen Ostrovski, zamanla yarışırcasına aralıksız çalışarak yazmayı hedeflediği eserleri ve yapmayı planladığı bütün işlerini bir an önce bitirmek ister. Çünkü ölümle yaşam arasındaki o ince çizginin üzerinde gidip geldiğini fark eder. Her geçen gün sağlığı daha da kötüye gider. Yaşamak için acele etmeliyim, bunu hatırlayın. İyi bir savaş atı gibi, yaşam beni terk etmeden önce hedefe ulaşmak için yarış ediyorum. Bütün geçmişin yeniden bana ait olduğunu hissetmekten dolayı mutluyum. Mücadele ve emek, inşa çalışmamıza katılım, zafer sevinci, başarısızlıkların acısı, mutluluk bu değil mi? Selam Yaşam Ateşi, sayfa 200. Bunun için hızla yazmayı planladığı kitabının üzerinde çalışmaya başlar. Bu kitap, Ekim devrimi sonrası olan genç kuşağı içinde yaşadığı mutlu günlere nasıl gelindiğini, düşmanlarının kimler olduğunu ve vatan toprağının her koşulda savunulması için çok güçlü nedenlere sahip olduklarını göstermek istediği, iç savaş yıllarını tarihi akışı içinde anlatacağı bir kitap olacaktır. Bu romanın ismi Kasırga Çocukları. Fırtına Çocuklarıdır. Bu romanı yazabilmek için iç savaş yılları ve sonrasıyla ilgili belgelere ihtiyaç duyar. İç savaş belgeleriyle ilgili materyalleri incelemek için Moskova'ya gider. Ayrıca Kızıl Ordu Genelkurmayı ve İç Savaş Tarihi Yayın Kurulu da anlatacağı tarihi kesitle ilgili her türlü yardımı yapar. Ostrovski Fırtına Çocukları ile ilgili romanın çalışmalarına 1934'te başlar ve Fırtına Çocuklarını yazmaya başladığında "Bugün bir yazar gibi yazmaya başladım. Hayatta karşılaşmadığım karakterler yaratarak, asla katılmadığım olayları betimleyerek." Selam Yaşam Ateşi, sayfa 65. şeklinde kendini ifade eder. Fırtına çocuklarının hikayesi Ukrayna'nın bir bölgesinde geçer. Sovyet topraklarındaki iç savaş yılları, 1918'in sonları, 1919'da Alman birliklerinin tahliye edilmesi ve işçi sınıfıyla köylülerin, Polonyalı toprak sahipleri ve burjuvaziye karşı yürüttüğü çetin mücadeleyi anlatan bir romandır. Ostrovski Fırtına Çocuklarının ilk kitabını 2,5 yıllık bir çalışmayla ölümünden birkaç gün önce bitirir. Aslında düşündüğü roman bir bütün olarak 3 kitaptan oluşur. Ama ölümüyle birlikte geride 2. ve 3. kitaba dair bazı çalışma taslakları ve başlangıçlar kalır. Ama son anına kadar hep 3 kitabı da bitirme isteği ağır basar. Kalbimin derinlerinden kitapların 3'ünü Ekim devriminin 20. yıl dönümüne kadar bitirmeyi umuyordum. Ama ne yazık ki bunun için söz veremem. Çünkü bir Bolşevik verdiği sözü tutmalı. Ve benim kalleş sağlığımın verebileceğim herhangi bir tarihi iptal etmesi her zaman olası. O halde eğer umutlarım gerçekleşirse bunun mutluluğu daha büyük olur. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 84-85. Bunun yanı sıra Nikolay Ostrovski'nin annesine, dostlarına gönderdiği mektuplardan, makaleler, konuşmalar ve röportajlardan oluşan Selam Yaşam Ateşi isimli bir kitabı da yayınlanır. Kitabın içindeki bütün anlatımlarla, materyallerle bir arada bakıldığında, Ostrovski'nin yaşamında ve kişiliğinde yeni insanın erdemlerine ait güzelliklerin canlı bir belgesi görülür. Aslında makaleler ve mektuplardan oluşan bu kitap, Ostrovski'nin daha başka şekilde yazabilmek için yaşayamadığı hikayesini vereceği mesajı bu haliyle de vermiştir. Ostrovski'nin ölüme en yakın olduğu anda kafasındaki tek düşüncesi Madrid halkının faşizme karşı direniştir. Komsomolska, Pravda bürolarına telefon ederek Madrid direniyor mu diye sorar. O anda Madrid, Franco-faşizm tarafından kuşatılmıştır. Madrid'in direndiğini duyan Ostrovski neşeyle bağırır. Aferin onlara, o halde ben de direnmeliyim. Selam Yaşam Ateşi, sayfa 23. Kendini halkın haklı mücadelesinden koparmayan ve bütün enerjisini, gücünü, dünyadaki en anlamlı şey, kahramanlıklarla dolu, komünizm davasına adamış, onurlu bir yaşamdır karşımızda duran. Devrimci yazar Ostrovski'nin ölmeden önce yazmak istediği başka eserler de vardır. İlk eseri olan Çelik Böyle Sertleşti'nin 3. ve son kitabını da romanın kahramanı olan Korçagin'in Mutluluğu ismiyle yazmak istemiştir. Ayrıca yazmayı düşündüğü bir de çocuk hikayesi vardır. Ardından bilim kurgu denemesi üzerine de çalışmayı planlar. Neredeyse yaşadığı son güne kadar çalışan Sovyet yazarı Nikolay Ostrovski 22 Aralık 1936'da 32 yaşındayken Moskova'da ölür. Ve yaşamı, mücadelesi, kişiliği ve kültürüyle Sovyet ve dünya edebiyatına zengin bir materyal ve içerik kazandırır. Bunu sağlayan da Sovyet topraklarındaki sosyalist yeni toplumun içinde yetişip, büyüyen, sosyalist kültürle donanmış, genç yeni insanlardaki erdemlerdir. Ostrovski ve eserlerini birçok yazardan farklı kılan da içinde bulunduğu toplumun yarattığı kahramanların kitap sayfalarından tekrardan hayatın içine dönerek yaşamın gerçeğini ifade etmesidir. Bu öyle bir gerçektir ki ancak örgütlü, ortak mücadelenin her türden sorunun üstesinden gelme gücü verdiğini hem kör hem de yatalak olan komünist yazar Ostrovski'de görmek mümkündür. Ancak bu duruma, büyük komünizm davasına, inanç ve bağlılığı olmasa dayanamayacağını ifade eder. Yani Ostrovski'nin en büyük gücü, insanlığı gelecek güzel günlere götürecek olan komünizm davasına olan bağlılığıdır. Tepeden tırnağa gerçek bir komünist olan Ostrovski, tam da o güne kadar yaptığı programlı çalışmaların, araştırmaların, çabaların ve emeğinin karşılığı olan yaratıcı ve zengin ürünlerini Sovyet ve dünya edebiyatına katacakken aramızdan ayrılır. Ama bugün de Genç Komünistler Birliği'nden yazarlığa geçen Ostrovski'nin hayata dair ne varsa onu canlı ve somut sözlerle anlattığı çok güzel kitapları vardır. Ostrovski'nin de anlatmaya çalıştığı gibi, bir yazarın görmek isteyeceği en müthiş şey, eserlerinin kendisi öldükten sonra da bütün insanlığa, bütün dünya emekçi haklarına hizmet edebilecek nitelikte ve zenginlikte olmasıdır. Ve bugünden geçmişe uzandığımızda, emek kahramanlarından sosyalist yazar Nikolay Ostrovski, yaşadığı hayat ve yaptığı çalışmalarla bu anlamlı sonuca ulaşmıştır. Nikolay Ostrovski, Sovyet ve dünya edebiyatında sosyalist gerçekçiliğin köşe taşı olarak tarihe adını yazdırır. Kaynakça: Selam Yaşam Ateşi, Nikolay Ostrovski. Çelik Böyle Sertleşti, 1-2, Nikolay Ostrovski. Kasırga Çocukları, Nikolay Ostrovski. Eserler, Cilt 15, Stalin. 26. ayrımın sonu, sayfa 328.